Biz sporu konuşuyoruz, sporda ise para konuşuyor. Spor ekonomisine dair merak edilen ne varsa Ahmet Kürşat Öçalan ve Ahmet Orhon Sokrates stüdyolarına taşıyor.
Sokrates'ten herkese merhabalar. Para Konuşur'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Ahmet Orhon'la birlikte ben Ahmet Kürşat Öcalan. Bugün biraz rahatsızım, hastayım. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Abuk sabuk sesler çıkartırsam, öksürürsem yayın boyunca.
Yaşlı adam sesleri çıkarıyordu programa girmeden.
Valla hırıltım var, akıntım var çok fazla fena. Havaların bir ısınıp bir soğumasından kaynaklı. O yüzden şimdiden cebimizdeki özrü hemen kullanayım istedim. İnşallah bölüm sonunda öksürmeden bitirebilirim bölümü. İnşallah. Bugün Ahmet'le birlikte sosyal medya ve Netflix üzerine konuşalım istiyoruz aslında. Bunun spora ekonomisine, spora olan etkisini konuşalım istiyoruz. Geçen hafta hatta buna benzer bir şeyler söylemiştik ve oradan bir kafamızda canlanmıştı. Ve hemen daha bir hafta geçmeden onun üstüne bir program yapma kararı aldık.
Evet. Şeyde Formula 1'i konuşurken tabii son zamanlarda Formula 1'deki Netflix etkisini, Drive to Survive etkisini bahsetmeden geçmek olmazdı. Orada biraz ufak değmiştik ama zaten konuşmak istediğimiz konulardan biriydi. Sosyal medya ve Netflix, yani dijital mecralar, dijital çağ sporu nasıl etkiliyor kısmı. Onun üzerine konuşacağız bugün. Ama ben biraz daha genel bir yerden başlamak istiyorum. Yani direkt spordan başlamak istemiyorum da. Ya neden Netflix var hayatımızda? Neden sosyal medyalar var?
Instagram'lar, Facebook'lar.
Neden Instagram, işte TikTok'tur, Snapchat'tır, Twitter'dır bunlar Twitter. Hayatımızda? Twitter. Ve bunlar bizim hayatımızda. Bu arada Twitter'ın ismi bir fun fact olarak Blue Bird biliyorsun. Larry Bird'ün lakabıdır. Oradan gelir. Yani o bizim bildiğimiz ve artık hepimizin en fazla haber alma, değil mi? Öyle değil zaten. Haber erişim aracı olarak kullandığımız Twitter'ın logosu Larry Bird'den esinlenilmiştir. Blue Bird'e de buradan selam olsun. En sevdiğim basketbolcudur, kendi biliyorsun.
Michael Jordan'dan daha çok seviyorsun.
Seviyorum ya. Orada Boston'a gittikten sonra Larry Bird'in o şeyi var yani abi.
Evet, İddialı bir açıklama yaptı çünkü evet. Şu anda. Ya kayıtları geçti artık
benim
yani.
Benim her şeyim 23.
İşte yani. Öyle bir insan kayıtlara geçti ama. Yani.
Herhalde Larry Bird. Buradan Michael Jordan'la bir gün karşılaşırsam mahcup olmayı göze alarak.
Peki Michael Jordan'a sorsalar kimi der?
Kendin dışında en iyi basketbol.
İşte o öyle sorulmayacak. Sence
en iyi basketbol. Evet. Onu soruyorlar defaten, bir şey demiyor. Herkes jenerasyonuna göre değerlendirmek lazım diyor ki doğru.
Evet.
Ama yani o dönemi düşünecek olursan Bird Magic ikilisinin ardından gelen Jordan. Ondan önce ama Abdul-Jabbar'lar falan
tabii,
var.
Tabii tabii. Yani.
Bill Russell'lar, Will Chamberlain'ler falan.
Chamberlain falan. Çok
enteresan önemli. Adamlar var ya orada. Yani Michael Jordan da GOAT demek belki o noktada ne kadar doğru olur tartışılır. Herkes dönemine göre değerlendirmek lazım ama ya Bill Russell'ın 8 şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. Kerim Abdul-Jabbar en fazla skorer insandı.
Basketbol diye sıra alalım abi.
Yanlış biliyorsam Kerim'in...
Will Chamberlain değil mi?
5 ya da 6 şampiyonluğu var. Will Chamberlain'in 100 sayısı var. Hı-hı. Abi 100 sayı atmış adam ya. Absürt bir adam.
Yani... Erman Kutlar daha fazla attı ama. O anda söylerim yani. Burada hemen.
O da doğru. Ya şimdi şey, neden dijital dünya bu kadar hayatımızda sorusu. Benim Amerika'da işte Harvard'daki eğitim sırasında aldığım bir ders üzerine daha fazla kafa yormaya çalıştım. Sonrasında da profesyonel hayatımı da oldukça şekillendiren durumlardan biri oldu. Orada competing with social networks diye, yani sosyal mecralarla, dijital mecralarla gerçek hayat nasıl bir rekabet içerisinde diye bir ders almıştık. O ders birçok şeyi, birçok anlamda dijital mecra ile ilgili benim gözümü açtı. Ama bunların temelinde şu yatıyor. Yani biz dijital mecraları neden hayatımıza alıyoruz sorusunun cevabını verdiğimizde sonrasında birçok şey zaten onunla birlikte aydınlanıyor. Bunu bir milkshake örneği üzerinden anlatmak isterim ki bu örneği ben yani bir önceki kariyerim danışmanlık olduğu dönemde de yani böyle büyük devlet kuruluşları, büyük özel kuruluşlarında hepsine strateji oluştururken onların müşterilere nasıl yaklaşması gerektiğini, nasıl bir büyüme planı içerisinde olması gerektiğini anlatmaya çalışırken hep aynı hikayeyi anlatarak başladım ve bu felsefi anlamda hayatımda hem işe bakışımı hem de hayata bakışımı birçok noktada çok net bir şekilde etkiledi. Harvard'da Clay Christensen diye bir profesörüm vardı benim. 3 sene önce vefat etti, Allah rahmet eylesin. Dünyadaki en inovatif, en yenilikçi düşünürlerden biri olarak bilinirdi. Bunu 80'lerde bir fast food şirketi bir proje için Clay'i çağırıyorlar. Diyorlar ki bizim otoban kenarlarında McDonald's'larımız var ve bu McDonald's'larda biz milkshake satmaya çalışıyoruz. Çok satıyoruz. Aynı şekilde şehir merkezlerinde de McDonald's'larımız var ve şehir merkezlerinde de çok az satıyoruz. Yani şehir merkezinde çok az satıyor.
Aynı ürün.
Aynı ürün. Şehir merkezinde çok az satıyor.
Otobanda çok satıyor.
Otoban kenarındaki McDonald's'larda çok satıyor. İşte aklımıza gelecek ilk şeyler. Fiyatı aynı mı? Aynı. Tadı aynı mı? Aynı. Aynı tedarikçi mi getiriyor ürünü? Acaba hani belki içinde kullanılan bir malzemede bir farklılık var mı?
Tek dükkan gibi ayrım da yok. Bütün otobanlardaki McDonald'slar daha fazla satıyor. Bütün
bir münferit bir durum da değil yani. Hı-hı. Otoban kenarlarındaki McDonald'slar çok iyi satıyor. Bütün Amerika'da da şehir merkezlerindeki McDonald'slar da
daha az satıyor.
Çok az satıyor. Hı-hı. Hatta diyorlar ya müşteri demografiğinde, müşteri kitlesinde bir değişiklik var mı? Farklılık var mı? Farklı etnografik backgroundlardan, ırksal backgroundlardan, hı-hı, farklı cinsiyetlerden, yaş gruplarından, farklı gelir gruplarından birileri var mı diye bakıyorlar. O da aynı. Ya orada da bir farklılık yok yani. Hani benzer kitleler gidiyor. Çalışanların arasında bir farklılık var mı diye bakıyorlar. Yani hani ne bileyim bir tarafta daha yani erkek dominant bir çalışma grubu vardır.
Bir tanesi kadın ama bir tanesi bir dükkan olsa anlarım da yani neticede bütün yani otobandakiler, otobandaki bütün dükkanlar ve çarşıdaki bütün dükkanlar olarak ayırdıkları için orada bir fark yoktur. Dolayısıyla.
Hatta daha da dramatik bir şey söyleyeyim. Bunu kompanze etmek için yani burada bir şey var ve anlamıyorlar. Bunu anlamak için şunu yapıyorlar. Şehir merkezindeki milkshake'lerin fiyatlarını %50'ye kadar da düşürüyorlar. Hmm. Diyorlar ki yani bir tarafta diyelim 1 dolarsa şehir merkezinde 50 cent. Otoban kenarında 1 dolar şehir merkezinde 50 cent. Aynı milkshake. Yine yani çok az bir artış oluyor ama böyle dramatik bir artış olmuyor. Reklam kampanyası çıkıyorlar şehir merkezinde. Billboardlarda milkshake'ler var, her yer milkshake. Böyle biraz bir hareketleniyor. Sonra birkaç ay sonra yine normale dönüyor. Yine bir şey olmuyor. Ve otoban kenarı reklam meklam yok. Ekstra bir kampanya yok. Daha fazla
fiyat
satıyor.
Fiyat aynı, daha pahalı.
Yıllar boyu bunu araştırıyorlar. Yani bayağı da ciddi bütçeler ayırıyorlar. Yani McDonald's'ın bütçelerini tahmin edebiliyoruz. Yani milyar dolarlık bir şirket olduğu için çok ciddi bütçeler ayırıyorlar. Sonra işte Clay'i de biraz hani son çare gibi. Bir de gelsin bu baksın diye çağırıyorlar Clay hocayı. Hı-hı. Ve Clay de gittiğinde o da bakıyor işte inceliyor. Ya diyor müşteri deneyiminde bir şey var mı? Hani müşteri geliyordur belki farklı bir şekilde istiyordur. Orada çalışanlar farklı.
Yok aynı Clay diyordur ona.
Gidiyor kendi bakıyor bir de. Yani o etnografik dedikleri. O antropolojik marketing dedikleri oraya gidiyor bakıyor. Yani oraya
inceliyor, araştırıyor, kendisi araştırıyor.
Etnografyasına yani oranın içerisine giriyor, oranın içerisinde inceliyor, oraya bakıyor. Yani orada gözlemlerini yapıyor. Hiçbir fark yok. Abi daha da dramatiğini söyleyeyim bak. Müşterilere gidiyor soruyor Clay diyor ki abicim diyor niye milkshake alıyorsunuz diyor. Abicim demiyordur da işte.
Brother diyor.
Muhtemelen öyle diyordur. Çok kibar bir adamdı.
Dude diyordur.
Bunu soruyor diyor ki ya diyor niye milkshake alıyorsunuz diyor. Onlar da diyor ki alıyoruz abi işte milkshake falan diyor. Ya müşteri de bilmiyor. Hı hı. Şehir merkezindekiler diyor ki ya niye milkshake almıyorsunuz diyor. Abi ne bileyim almıyorum işte falan diyor. Ya bir muamma var ortada. Ya otoban kenarlarında satılıyor. Şehir merkezinde satılmıyor milkshake. Yani çözemiyorlar. Ve bir çözüldüm isyan anında Clay bir muhtemelen bir isyan anı. Ben hani gözümde öyle görselleştiriyorum. Diyor ki ya babacığım tamam da diyor. Niye soğuk kahve almıyorsun? Niye kola almıyorsun? Niye... İşte başka bir ürün almıyorsun. Niye tatlı almıyorsun da milkshake alıyorsun diye.
Doğru bir soru soruyor galiba orada.
Müşterilerden biri diyor ki çabuk biter diyor. Otoban kenarındaki müşteri. Bu diyor ki diyor. Yani amacın hani içeceksin. İçini ferahlatacaksın. Hani biraz bir ağzına bir tat gelecek. Hı-hı. Bir aroma gelecek. Bitsin yani diyor. Ama diyor ben diyor her gün diyor araba kullanıyorum diyor. Her gün diyor 45 dakika bir saat diyor araba kullanıyorum ben diyor. Hemen biterse diyor yolculuğun geri kalanı boyunca bana ne eşlik edecek diyor. Şimdi Amerika'daki hani filmlerden falan ya da gidenler de katılacaktır filmlerden falan izleyenler de hep aynı şeyi görürüz ya bizim beyaz bir Amerikan evi vardır önünde bahçesi vardır. Arabasına biner herkes ve işe giderler. Amerika'da abi insanların çok büyük bir kısmı Manhattan gibi böyle istisnai durumlar dışında New York biraz Chicago gibi istisnai durumlar dışında şehir dışında suburb denilen yerlerde otururlar. Her gün şehire arabayla ya da trenle giderler. Çoğunlukla da arabayla giderler.
Bir saatlik mesafe yaklaşık.
45 dakika, bir saat, bir buçuk saatlik mesafeler. Bu gidilir, öyle gidiyor, öyle yaşıyorlar. Yaşam stilleri o. Çünkü onların o evim olsun, kendi alanım olsun arzusu çok yüksek Amerikalıların. O yüzden de adamlar bu bir buçuk saatlik boyunca, yolculuk boyunca onlara yarenlik etmesi için milkshake'i hayatlarına alıyorlar. Abi şehir merkezinde senin yarına ihtiyacın yok. Çünkü şehir merkezinde bir buçuk saat kendi başına kaldığın bir durum yok. Çünkü şehir merkezinde zaten hep bir koşturmaca içerisindesin. Biriyle buluşacaksın. Bir iki üç dakikalık bir durumun var. Orada milkshake normal görevinde. Yani tatlı bir içecek olarak.
Bir arkadaş görevi görüyor aslında.
Otoban kenarında milkshake'i hayata alan insanlar için
yan
otoban kenarı
milkshake
görevi.
Oturuyor gibi oluyor. Evet. Yani aslında.
Buna job to be done teorisi diyorlar. Ne için işe alıyorsun? Hı-hı. Yaptıracağın iş ne teorisi? What are you employing this for sorusu. Yani bunu, bu ürünü, bu
niye
servisi
alıyorsun?
Neden hayatını alıyorsun sorusu. Bu niye kıymetli sorusunda şimdi sosyal medya ve dijital çağa bağlayacak olursak biz neden sosyal medyayı hayata alıyoruz? biz neden Netflix'i hayata alıyoruz sorusunu cevaplamak lazım. Şimdi Türkiye dünyada sosyal medya kullanımında
çok kullanan ülkelerden bir tanesiyiz.
Bir numarası neredeyse. Amerika ile kişi başında çok iddialısın zaten. Kişi başını bırak, o dar nüfusla bile dünyada her neredeyse kullanımda ilk 5'teyiz. Zaman zaman 1-2'de olduğumuz oluyor. Türkiye'den yola çıkalım. Neden? Çünkü abi sosyal medya sana paralel bir hayat kurmanı ve o paralel hayatta hayat vasıtasıyla mevcut hayatın gerçekliklerinden kaçmanı sağlıyor abi. Sosyal medyada neyi project ediyorsan, neyi yansıtıyorsan olsun. Ve sosyal medyada artık bütün dünyayla hemzemin bir yere geliyorsun. Yani artık Jay-Z'nin paylaştığını da görüyorsun, Ronaldo'nun paylaştığını da görüyorsun. Altına bir yorum yazıyorsun falan, sanki Ronaldo görecek onu. Ama bir şeyin parçasıymış gibi hissediyorsun.
Ama seslenmiş oluyorsun en azından Ronaldo'ya, evet, yani. O hissiyatı veriyor yani.
Türkiye gibi izole ülkelerde yani dış dünyayla bağlantısını belki yeteri kadar kuramamış ya da kursa bile sağlıklı şekilde kuramamış ülkelerde. Ve bir şekilde izole olmuş toplumlarda, ümit arayan toplumlarda bunu çok görüyoruz. Hani futbol toplumların afyonudur diye bir biliyorsun bir söz vardı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, hatta İkinci Dünya Savaşlar sırasında, devrimler sırasında, sosyoekonomik krizler sırasında futbol gibi enstrümanlar çokça kullanılıyordu. Bu artık yani sadece bir spor üzerinden değil, dijital mecrayla her noktada bir uyuşturucu etkisi, bir ağrı kesici etkisi sağlıyor bize. Bu bizim vücudumuzdaki kronik ağrıları geçirmiyor. Yani bu senin belin ağrıyor diyelim, düzgün oturmuyorsun, kilon var diyelim, spor yapmıyorsun diyelim ve belin ağrıyor. Bunun için abi iki tane şey yapabilirsin. Ya gideceksin, tedavi olacaksın, fizyoterapi yapacaksın, yoganı yapacaksın, pilatesini yapacaksın, yürüyüşünü yapacaksın, kilo vereceksin.
Bir de paylaşırım, öyle bir şey yapsam kesin paylaşırım.
Bir de paylaşırsın. Hı, ama bunun sayesinde kalıcı bir değişiklik yaratacaksın hayatında. Ya da gideceksin, ağrı kesici alacaksın, steroid alacaksın vesaire, ameliyat olacaksın ve geçici çözümlerin peşinde koşacaksın.
Onu da paylaşılır. İkisi de paylaşılır, evet, bir yandan.
Sosyal medya açısından öyle ama evet, sosyal medya kendi özelinde bu ağrı kesici abi.
Evet, evet.
Ve işin kötüsü şu: her ağrı kesici gibi kullandıkça etkisi azalıyor ve bağımlılık yaratıyor. Ve öyle olduğu zaman da ne oluyor? Sen kullanıyorsun. Aslında ilk başta sana bir böyle bir şey veriyor. Büyük bir komünitenin parçasıyım. İyi bir şeyler paylaştım. Kendimi de iyi hissediyorum.
İnsanlar seni beğenmeye başlıyor. Beğenme oluyor da çok.
Kendimi de ifade ediyorum diyorsun. Biri likeladı diyorsun. Fotoğrafımı sevdi falan diyorsun. Bu arada İngilizce kelime kullanmaktan dolayı hani hepimizin zaman zaman eleştirildiğimiz şu toplumda, Türkiye'deki herkes like'lamak tabirini kullanıyorsa zaten geldiğimiz noktayı görüyorsun. Ne oluyor abi? Sen gidiyorsun burada, orada 3-5 tane like'ladılar, bir şey yaptılar falan ve kendini bir şeyin parçası gibi hissetmeye başlıyorsun ilk başta. Ama sonra her bağımlılık gibi bunun etkisi azalıyor ve azaldıkça
bir
ne oluyor?
Bir tane daha post atayım bakalım ona ne kadar çok beğeni gelecek. Kendi içerisinde yarıştırıyorlar.
Şimdi seni kaç kişi takip ediyorsun diye uyduruyorum. 1000 kişi takip ediyor, tamam mı?
Öyle yaklaşık.
Tamam, 1000 kişiyi takip ediyorsun ya. Şimdi 1000 kişinin birisinin o gün güzel bir günü abi olma ihtimali yüksek ya.
Evet.
Ve sosyal medyada da sadece biz güzel günler, iyi günler paylaşıyoruz ya.
Genelde.
Abi LinkedIn'e giriyorsun, dünyadaki en başarısız insan gibi hissediyorsun. Instagram'a giriyorsun, bütün hayatı kaçırıyormuşsun ve senin dışında herkes eğleniyormuş gibi hissediyorsun. Snapchat'e giriyorsun, herkes partide ve bir tek ben partide değilim gibi hissediyorsun. TikTok'a giriyorsun, işte herkes çok eğleniyor, çok yaratıcı ve ben yaratıcı değilim gibi hissediyorsun. Twitter'a giriyorsun, işte herkes...
Herkesin her hakkında çok fazla bilgisi var ve konuşuyor, yazıyor.
Evet, ve herkes böyle bütün her yerde protestolar olacak gibi hissediyorsun. Ve hani Allah'ım ben de bir şey yapmam lazım. Bir tek ben aktivist değilim.
Topluma katılayım.
Evet evet, bir tek ben aktivist değilim ve bir tek benim kafam çalışmıyor gibi hissediyorsun. Bunların hiçbiri de doğru değil. Abi herkes Instagram'da, sosyal medyada birçok yerde bir persona project ediyor. Bir şey yansıtıyor. Ve bunu yansıtırken de daha da vahim olan kısmı, sadece iyi şeyleri paylaştığımız için, ki doğal bu yani. Ben senin ağlarken kendini koyup Instagram post atma görsem bir de enteresan gelir herhalde. Bir şeyler oldu herhalde, gitti kafa falan derim herhalde.
Farklı bir akım başlatabiliriz buradan aslında.
Evet, ağlayarak başlayacak. Ama işte ne oluyor abi? Sen girdiğinde durmadan hep birilerinin bir şeyleri çok güzel yaptığını ve senin yapamadığını da hissediyorsun.
Tabii tabii, çok güzel giyiniyorlar.
Bu da o şey devam ediyor. Bu sefer rekabetin içerisine girmeye başlıyorsun. Rekabetin içerisine girdikçe ne oluyor? Bu
yetersiz sefer hissetmeye başlıyorsun.
Çok dert. Bak şimdi Amerika'da biz 500 bine yakın kişiyi anket yaptık. Bu dersin kapsamında. Benim içinde bulunduğum proje ekibi. 500 bin kişi az bir rakam değil yani. Amerika'nın farklı eyaletlerinden. Ve insanları dostu tanımladık ilk önce. Amerika'da dost diye bir tabir yok. Yakın arkadaş, Sinan, iyi arkadaş var. Abi dostu tanımladık. Dostu şöyle tanımlamaya çalıştık. Hani TDK tanımı değil ama iyi haberini de kötü haberini de yanında tereddüt etmeden herhangi bir reservation dedikleri Amerikalıların kaygı, ikinci bir düşünce ya bunu paylaşsam mı paylaşmasam mı demeden paylaşabildiğin insana dost dersin dedik. Bunu anlattık şey. Yani o tanımı yazdık. Dedik ki hayatınızda dost olarak tanımlayabildiğiniz bir kişi var mı? İnsanların %50'si buna hayır dedi. İkinci soru, hayatınızda dost olarak tanımlayabildiğiniz kişilerin aileniz dışındaysa, ya bu kişiler aileniz dışındaysa işaretleyin de dedik ve bir %50'si dahil mi oldu. Yani insanların sadece %50'si bir kişiyi dost olarak tanımlayabiliyor.
10 %50'si de ailesi.
Total insanların da %25'i sadece ailesi dışından bir kişiyi dost olarak bilebiliyor. Şimdi bu kadar yalnızlaştırılan, yalnız olan bir Batı toplumunda ki Batı toplumlarında zaten depresyon oranlarının, intihar oranlarının ne yazık ki yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri o yatıyor. Sosyal medya bir yandan buna ilk başta çare gibi olsa da bu bütün kötü alışkanlıklar, bütün bağımlılıklar gibi sonrasında aslında bunu daha da körükleyen, bu ateşe daha da kömür atan ve seni daha da yalnızlaştıran, daha da FOMO dedikleri, phobia of missing out, yani bir şeyleri kaçırıyorum fobisine neden olan ve senin hayatı diğerleri kadar güzel yaşayamadığına seni ikna eden bir yere dönüşüyor abi. Ve onun sonucunda bu aslında ilk başta başlayan ağrı kesici sonra bir süre sonra senin daha da
en büyük düşmanlarından
biri haline geliyor. Bu Netflix'e de bağlanıyor. Şimdi bu kadar yalnızlaşmış bir toplumda Netflix neden önemli? Netflix and chill diye bir tabir var. Sonradan birazcık tanımı
deyimleşmiş gibi değil mi?
Deyim şu anda kullanılıyor. Biraz da böyle hani hafif de nükteden bir deyim olarak kullanılıyor şu anda ama abi Netflix neden önemli? Netflix senin buradaki yalnızlığını alıyor. Bak Netflix'in ilk kendisinin yaptığı, tamamen kendisinin üstlendiği program House of Cards. House of Cards'ı hangi gün koydu? Cuma. Şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika'dasın. İşte bir corporate iştesin. Gidiyorsun, çalışıyorsun, giriyorsun, çalışıyorsun. 9-5 çalışıyorsun. İşte bir saat araba kullandın, gittin, geldin falan. Abi hafta öyle geçiyor. Bir şekilde kendini meşgul ediyorsun. Yalnız da olsan işe gidiyorsun. Yine birilerine bir selam veriyorsun.
Milkshake'ini içiyorsun.
Bir milkshake'ini içiyorsun giderken yolda. Orada iki biriyle kahve içiyorsun dükkana gidince. İşte ofise gidince vesaire. Ama şey ne oluyor? Hafta bitti. Cuma günü eve gittin. Ne oluyor?
Yalnızlığına baş başa kalıyorsun.
Tamam. Suratına çarpıyor. Cuma, cumartesi, pazar. Ne yapar Amerikalılar genelde burada? Maça dışarı çıkarlar. Maça giderler. Aktivite bazlı bir şekilde burada bunu unutacak başka şeyler yapmaya çalışırlar. Ama yine aktivite bazlı bir şeyler. Tamam mı? Hani gerçek anlamda yalnızlığını gideren bir şey değil. Abi Netflix diyor ki, abi bütün hafta bu adamlar bununla meşgul. Ben çarşambadan bunun reklamını salsam, yeni sezon geliyor diye. Çarşamba, perşembe bir hype oluştursam.
Ofiste bir konuştursam yani bunları.
Bir heyecan oluştursam. Ofiste millet ya bak görüyor musun? Kevin Spacey'nin de yeni şeyi geliyor. Şovu geliyor. Dizisi geliyor. Onu yani nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Netflix yapıyormuş ilk defa. Dese. Ve bunu gidip cuma günü ben bütün bölümlerini koysam. Bam diye koydum bütün bölümlerini. Nasıl olur diye soruyor. Nasıl olur diye düşünüyor. Şimdi ne oldu abi? Bütün hype oluştu. Cuma günü eve gittin. Belki o gün çıktın arkadaşlarına bir şeyler yaptın falan.
Cumartesi
günü açtın Netflix'i abi. Binge watching dedikleri bu aralıksız arka arkaya işlemeyi yaptın. 10 bölüm 12 bölüm neyse izledin. Cumartesinin birçoğu gitti. Muhtemelen pazarına da yansı. Pazarında gitti. Sonra pazar günü sosyal medyaya gittin. 2 post attın. Aa, Netflix greatest show ever. Bunlar ne müthiş şovlar falan filan. Kevin Spacey genius falan filan. Böyle onları yazdın. Sonra pazartesi gittin. Konuşacak bir malzemen oldu. Onlar falan oldu. Ve sonra abi hayat devam etti. Ve bir sonraki hafta abi ben yalnızlığımı Netflix'e gidermiştim. Netflix'e gireyim de başka bir yalnızlığımı giderecek. Bana yine Netflix dostluk yapsın.
Bir de yine konuştuğun için bunu hafta içinde yine bir hem iletişim kaynağı olmuş oluyor bir yandan. Bir yandan kendini önemli hissediyorsun. Yani o noktada şey olmaya başlıyor işte. Hala tabii ki yani günümüzde de Game of Thrones izlemeyen var. Ama mesela bir Game of Thrones izlemeyen insan bile söylerken şey olmaya başlıyor ya bir noktadan sonra. Ha aynen. Ben izlemedim vallahi diyor yani.
Bir ayıp.
Bir şey o şekilde bir söylüyor yani. Bir mahcubiyet oluyor yani.
Abi mesela bizim hepimiz ne diyorduk? Abi Netflix niye bütün bölümleri bir arada koyuyor ya? Koysun tek tek. 1-2 yani her hafta bir tane koysun. Biz böylece her hafta Netflix'e girelim. Böylece aslında bizim o platforma girme sıklığımızı arttırsın gibi bir yerden yaklaşıyorduk ya. Adamlar daha temelde bir ihtiyacını gideriyorlar senin. Adam diyor ki ben senin dostunum diyor. Ve dostun olduğunda abi dostunun şeyine bakmazsın yani. Dostunun o gün sohbeti sıkıcı mı bakmazsın. Hı-hı. Dostun o gün seni eğlendirecek bir aktivite düzenliyor mu bakmazsın abi. Bazen dostunla sessizce oturursun. Hı-hı. Tıpkı birçoğumuzun eve gittiğinde Netflix'i açması, arka planda Netflix'in dönmesi.
Tabii, tabii.
Hatta Netflix'te kötü yapımları bile izliyor olmamız. Çünkü dostun abi. Adamlar senin, hiç kimse yokken bizlerin, Amerikalılardan başlayarak toplu dünyanın geri kalanının hepsinin dostluk boşluğunu doldurdu. Abi daha da devam edeyim bak. Yani burası çok enteresan şeyler bunlar. Bak Friends diye bir dizi var. Benim en sevdiğim herhalde 3 diziden biridir. 100 milyarın üzerinde izlendi abi Friends. 100 milyar yani.
Çok eski tabii yani. Katman katman 20 sene boyunca.
Abi ama 100 milyar.
İzlenmiştir.
Bak yani rakam.
Yani kulağa çok hani gerçekçi gelmiyor olabilir diye söyledim. Yani çok normal yani aslında. Yani
işte,
250-280 bölüm falan.
10 sezon var. Yaklaşık 200 küsür bölüm var. İşte yani dediğin gibi arkadan zaten yılların gelmişliği şey var ama hala da bak yeni nesillerin izliyor olması da bir muazzam bir durum abi. Yani evet, çünkü onun cep telefonunun olmadığı bir dönemde çekilmiş bir diziden bahsediyoruz. Tabii. Yani orada işte telefon, ev telefonu şakaları falan var dizinin içerisinde.
İşte şimdiye kadar izlemeyen insanlar işte Netflix'e geldi Friends. Evet. Başladılar izlemeye aynen. Başladılar. İzlemeyenler de izlemeye başladı evet. Yani 20 yıl sonra.
Ve deli gibi de izleniyor. Hala işte bütün o platformlar Netflix, Amazon, bilmem ne, Disney falan hepsi yarışıyor değil mi onu almak için?
Evet, evet.
Neden abi? Friends de aynı şey.
Adı da Friends zaten.
Bak Friends, arkadaşların abi. Friends'in en fazla izlendiği okazyonlar yalnız yemek yemek, yalnız seyahat etmek, yalnız evde oturmak. Yani yalnız kendi başına vakit geçirmek ve arka planda izliyorlar. Neden abi? Sorusunun cevabı da. Bak Friends'teki bütün karakterleri gözünün önüne getir. 3 tane erkek karakter ve 3 tane kadın karakter var. Hepsi senin normal hayatta Amerika'da arkadaş olabileceğin insanlar ve karşılaşabileceğin insanlar. Ross işte akademisyen olmaya çalışıyor. Boşanmalardan geçen böyle biraz
zaafları olan
bir nerd diyelim. İnek öğrenci diyelim şeyde. Öyle birisi. Rachel işte zengin aileden gelmiş bir kız. Bu arada Amerika standartlarında da öyle wow diyeceğin güzellikte biri değil. Ortalama güzellikte birisi.
Kendi ispat etmeye çalışıyor.
Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Monica eskiden çok kilolu olan, kilosunu vermiş olan, detaylara temizlik takıntısı olan o böyle abla evcimen. Karakter vardır ya evcimen. Hmm. O karakter o. İşte Chandler corporate işinde çok sıkılmış. Bunun nükteyle ya şakalarla üzerinden gelmeye çalışan. Ortalama görüntülü, ilişkilerde başarısız olan bir karakter.
Phoebe'nin ailesi hakeza, aile tarafından aile, şanssız.
Aynen öyle, travmaları var. Awkward, o ilginç, enteresan arkadaş diyeceğimiz tabirde öyle bir karakter oraya baktığında. Joey, abi oyuncu olmaya çalışan ve Joey dizideki yakışıklı karakter güya. Abi Joey yani 3. sezondan sonra İtalyan amcaya dönüyor göbekli mebekli, gömleği memleği. Hatta onu vurgulamak için gömlek şeylerini falan da daha hani sıradanlaştırıyorlar. Daha seks apelini öldürüyorlar Joey'nin. Çünkü amaç o değil. Amaç orada seksi bir karakter yaratmak değil. Normal İtalyan.
Brad Pitt geliyor zaten bir oyuncu. Onu açığı kapatmak için.
Brad Pitt'i bile nasıl sokuyor? Brad Pitt eskiden kilolu.
Evet.
Bir karakter olarak giriyor. Sonra kilo vermiş. Rachel'a olan şeyinden.
Falan çok böyle popüler değil falan. Aslında.
O zaman Rachel'a olan sinirinden dolayı eskiden çok kiloluymuş. Kilosunu vermiş. İşte şey olmuş yani orada azmetmiş falan. Bunların hepsi abi etrafımızda olabilen karakterler. Ve sen diziyi başladığında bak herhangi bir Friends bölümünü ki ben biliyorsun Friends'i sana izle diye izlettirmiş biriyim. Abi herhangi bir Friends bölümünden ben sana bir tane espri söylesem gülmezsin. Ben şu anda 7. sezon 2. bölümü açayım gülmezsin. Ama ilk bölümden itibaren başladığında
karakterleri tanıdığın için
sen 7. bir karakter olarak oraya giriyorsun abi. Konuşamıyorsun ama oradasın. Ve etrafındakiler herkes senin arkadaşın olabilecek yetide insanlar. Ve abi ne oluyor bu insanlar? Senin arkadaşın oluyorlar gerçek anlamda. Öyle olunca ne oluyor? Yeniden zora girdiğinde, depresyona girdiğinde, canın sıkıldığında, bir şeylerin özlemini duyduğunda, bir nostaljiye de girdiğinde bazen arkadaşlarına dönüyorsun abi. Ve yeniden açtığında her bölümü açtığında iyi hissediyorsun.
Bir de çünkü onu ilk izlediğin zamanlara da dönüyorsun. Hatıralarını canlanıyormuş gibi aslında.
Ama bunu başarabilen, yani bak o zamanlar çekilen başka diziler de var. Mesela Seinfeld, ben bayılırım ama aynı başarıda değil. Çünkü Seinfeld ona gitmiyor. Seinfeld bir yara bandı.
Komedi.
Burada abi seni bir arkadaş çevresine sokuyorlar. Yani çok enteresan bir şey başarıyor adam orada. Mesela Breaking Bad'in de bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri o. Çünkü baş kaldırabileceğimizi, mevcut sıkıcı hayatlarımızda bir değişiklik yapabileceğimizi herhangi bir öğretmenin, herhangi bir karakterin bir kahramana dönebileceğini, başarısız ve okuldan zorla mezun olmuş birisinin hayata dair fikir yürütebileceğini onun öğrencisi. Bunları görüyorsun.
Jesse Pinkman.
Yani buralara giriyorsun ve o yüzden de başarılı bir şey. Yani buralarda Ya hepsi. Sosyal medya, dijital mecralar, hayatımız, hayattaki arkadaşlıklarımız, hayatta aldığımız ürünler, hayatta içine girdiğimiz süreçler, hayattaki ilişkilerimizin hepsini biz bir nedenle işe alıyoruz. Ve o nedenle işe alındığında onu nasıl keşfedebilirsek biz kendimiz daha iyi yönetebiliriz. Bak ben bunu bu nedenle işe alıyorum. Ve onun için bendeki değeri buyu daha iyi anlayabiliriz. İş tarafından da bakarsan, insanların neyi neden işe aldığını anlarsan, neden hayatına dahil ettiğini anlarsan, daha doğru fiyatlandırma yaparsın, daha doğru strateji yaparsın, daha doğru yaklaşımda
bulursun.
Daha
fazla kullanırsın. Şimdi
abi ne diyoruz? Ne dedik hani programın başında? Futbol toplumların afyonudur dendi ya. Yani bu sporun her spor dalı için aslında bir noktada geçerli. Çünkü bizi birkaç saat boyunca tamamen mevcut gerçekliğimizden çıkarıp global olarak herkesin bir parçası olduğu bir deneyimin içerisine sokuyor bizi.
Yine yalnızlığımızdan aslında kurtarıyor.
Yalnızlığımızdan kurtarıyor. Aynen öyle. Ve bunun yani sporun doğası böyleyken ve sosyal medyada aslında yine bunu başka bir taraftan yapıyorken bunların ikisinin birleşimi çok kuvvetli abi. Yani şu anda dünyada en fazla takip edilen hesabın Cristiano Ronaldo'nun hesabında oluyor olması bence birçok şeyi ifade ediyor. Ne kadar? 563 milyon bir takipçisi var Ronaldo'nun.
Instagram'da.
Instagram'da sadece. Hı-hı. Messi'nin 440 milyon takipçisi var.
Messi'nin Dünya Kupası paylaşımı mesela 75 milyon falan en son beğeni sayısı.
İnanılmaz. Şimdi burada işte kulüplere bakacak olursak da yani yine Real Madrid'in 134 milyon takipçisi var. Barcelona'nın 119 milyon takipçisi var futbol tarafında. Basketbola bakacak olursa işte Golden State'in 29 milyon, Los Angeles'in 22 milyon, Real Madrid'in 4 milyon.
Futbol karşı Real Madrid'in?
134 milyon. Ciddi bir fark var. Avrupa basketbolunun işte oradaki durumunu da biraz aslında. Futbol ve basketbolun arasındaki boşluğu da daha net yansıtması açısından da önemli bir istatistik belki ama çok ciddi sayıda insan takip ediyor bunu. Ve bunlar global ürünler. Ve hepimizin sosyal medya vasıtasıyla mevcut gerçekliklerden belki kaçmaya çalıştığımız bu dünyada sporun zaten doğası gereği bunu sağlayabilen ve özellikle futbolun hem zemin yapısında hem zemin doğası gereği de bunu daha da katlayarak sağlayabilen yapısında birleştirdiğimizde burada çok önemli fırsatlar var. Bizim spor kulüplerimiz yani işte Fenerbahçe, Galatasaray bunları alırsan burada ne sosyal medyayı, YouTube'u, işte TikTok'u, Instagram'ını vesaire aktif olarak kullanabildiğimiz ne de bunları gerçek anlamda paraya dönüştürebildiğimizi ben düşünmüyorum.
Evet.
Çünkü insanların neden sosyal medyayı işe alıyorlar ve insanların neden benim spor kulübümü işe alıyorlar, hayatlarına dahil ediyorlar sorusunu kulüp yöneticilerinin cevaplıyor olması lazım. Tıpkı bütün şirketlerin, bütün devletlerin, bütün organizasyonların bunu cevaplıyor olması gerektiği gibi. Çünkü ancak bu yapıldığı takdirde gerçek anlamda bir değer yaratabilirsin. Mesela neden bahsediyorduk? Amerikan sporlarında ne? Amerika hani bu gerçeklikten kaçmanın zirvesi yerlerden biri olarak. Aha. Bütün bir gün yaratıyorlar sana abi. Bak sadece spor neydi? Basketbol. 2 saat girdin çıktın.
Evet.
Bütün gününü kurtarmadı. Belki 1-2 saat sohbet ettin gitti. Ama öncesi oldu. Gitti otopark kenarında işte bir şey yaptı.
Ne kadar çok para kazanabilecekse senden o kadar çok para kazanmaya çalışıyorlar aslında temelde.
Ne kadar çok senin ihtiyacını giderebilirlerse o kadar çok ihtiyacını
onlar da öyle
gidermeye
diyorlar.
Çalışıyorlar. Yok hayır aslında oradan geliyorlar.
Öyle de yani.
Ya gerçek oradan geliyorlar. Orada bak burada yumurta tavuk meselesi çok net abi. Rastlantısal başarı olmayan bütün kalıcı başarılar senin gerçek anlamda neyi neden hayata aldığını adresleyebilmiş ya yani ona karşılığını verebilmiş olan.
Müşterisini iyi anlamaktan geçiyor yani aslında.
Amerikalı adam yani rastlantısal şekilde de bunu anlamış olabilir ama başarısının formülü sırrı bu. Sen Amerikan sporunun benzeri bir ekonomik başarı mı elde etmek istiyorsun? İnsanlar neden sporu hayatlarına dahil ediyorlar anlaman lazım. Anladın mı? Onun üzerine bütün müşteri deneyimini, ürünlerini tasarlıyor olman lazım abi. Bu işin şeyi o. Ya bak Formula 1 ne yapıyor şimdi? İlk başta neydi? Pazar günü yarış. Cumartesi günü de bir, benim gibi böyle çok Formula 1 şeyleri, hayranları sıralama turları izlerdi. Hı-hı. Abi şu anda antrenman turlarını bile izliyoruz ya. Antrenman turları. Sprint yarışı koydular araya bir tane. Bizim gibi gelenek sadece Formula 1'ciler. Abicim bu ne dediler? Bir tane yarış olur hafta sonu falan dediler. Hı-hı. Ama Cuma'ya çektiler bak onu ne oldu? Pazar yarış. Cumartesi sprint yarışı. Cuma sıralama turları. Hı-hı. Perşembe işte şey. Yani perşembeden hype başlıyor zaten. Heyecan başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 4 gün engage etti abi seni. Ne oldu abi? Senin o Bak sen niye işe alıyordun Formula 1'i? Büyük bir şeyin parçası olacağım. Ben Max'ciyim, sen Hamilton'cısın. Ay bakalım falan. Dünyanın bir parçası sanki yani, görsen Max selam verecek sana. Ben de Max'e destekliyorum ama yani bir arkadaşlığımız, dostluğumuz yok. Ama ne oldu? Seni büyük bir şeyin parçası yaptılar abi. Şimdi bunu yaptığında ancak doğru şeyleri tasarlarsın. Bizimkiler ne yapıyor abi? Girmesi dert, çıkması dert stada.
Aha.
Salona girmesi de, ya ben bak Fenerbahçeliyim abi. Sen de Fenerbahçeliyiz. Biz seven adamlarız yani. Tamam, böyle Galatasaraylı arkadaşlarımız var, Beşiktaşlı arkadaş. Biz bir de gönül insanı çok var Türkiye'de. Abi bak, yokluktan Beşiktaş'ta çarşı diye bir şey yok mu abi? Beşiktaş çarşıda vakit geçiriyor taraftarlar. Hı-hı. Abi çarşıda vakit geçiriyor, ne yapıyor? Başka bir restorana, başka bir işte kafeye, bilmem neye para kazandırıyor değil mi? Çek bunu stadyumun içerisine. O deneyimi orada yaşattır adama. Onun içerisinde olsun adam. Biz ne yapıyoruz abi? Açık değil stat, açık değil. Niye açık değil stat abi? Niye açık değil stat?
Kapıları açın. Açın
abi, niye açık değil stadı? Aç abicim stadı. Yine taraftar tabii ki biletiyle girsin. Hı. Aç abi, orada konseri olsun. Bir şeyler içebileceği bir yer olsun. Bir şeyler yiyebileceği bir yer olsun. Sosyalleştir. Belki ne bileyim o maçta 18'e girememiş topçular gelsin. İki aktivasyon şeyi yap. Oyun, futbolcu da gelsin bu arada. Yani. Normal oynayacak futbolcu da gelsin yani. Bir şey olmuyor abi. Ne olacak?
Kulaklığını
yani?
Taksın, sanki şapkasını şeyden, taksın
kulaklığıyla. Konsantrasyondan bizimkiler şey yani. Yani falan. Ne konsantrasyon? Allah'ını seversen yani. Maçtan önce kebap yiyen insanlardan bahsediyoruz bazen zaman zaman. Yani hani
devre arası pilav falan yemem
abi yani, hani anladın mı dediğim? Hani öyle bir şey, profesyonellik falan da yok ya. Yani. Böyle 6 saat boyunca öyle bir şey de yok.
Olay şey ya, maçtan önce çıkarlar böyle bir zemine bakarlar falan. Çok bir şey bir böyle şey, kulaklıkla falan böyle.
Yani abi bak, bunları yapmasınlar demiyorum ama daha önceye getir, tamam mı? Oraya tesisini yap, şeyini yap. Yurt dışından gelen, şehir dışından gelen taraftarların için orada bir kalacak yer ayarla. Hı. Yani onu o hizmeti de sağla. Orada abi ne bileyim işte takımla birlikte aynı yerde kahvaltı
özellikle edebilme şeyini sağla. Özellikle oyuncu için geliyorlardı. Galatasaray Drogba vardı mesela. Drogba için gelince çok canım. İnsan vardı.
Abi bak
mesela.
Bizim Fenerbahçe voleybola bile Kore'den izlemeye geliyorlardı
evet,
yani.
Evet evet.
Şimdi bu öyle bir şey abi, tamam mı? Bu deneyimin parçası olma. Yap sağla işte onu. Bütün deneyimini sağla. Benim o gerçeklikten kaçma arzumu bana gerçekleştir, ver.
Hı-hı. Ve bunu istiyorsun sen zaten.
Bunu aslında paraya dönüştür zaten. Biz ne yapıyoruz abi? Fenerbahçeliler ne yapıyor? Gidiyor Bağdat Caddesi'ne takılıyor bütün gün.
Hı-hı.
Beşiktaşlar gidiyor çarşıda takılıyor. Galatasaraylılar şimdi aranın normalde takılabiliyor.
Taksim'de şeyde gidiyorlar. Mendemizade'de takılıyorlar. Yani, Taksim'de.
Oralarda takılıyorlar.
Ondan sonra metro ile gidiyorlar.
Bir yerlerde takılıyor bu adamlar ya. Abi şimdi bu yani çek bunu içeri. Yaşattır adama deneyimini. Abi şu anda bak biz geçen sene Fenerbahçe'nin hangi maça gitmiş? Yani Barcelona maçına gittik. En son basketbolda. Euroleague'de Barcelona maçına gittik. Ne oldu? Bak sahaya girdik ondan sonrasında. Ya yani sağ olsun arkadaşlar, oradaki organizatörler. Hmm. Maç bitiminde bizi sahaya aldılar. Böyle biraz baktık falan. Abi topu alıp potaya atmak geldim içinden gelmedim.
Gelmez mi?
Abi ya böyle bir şey olabilir mi bak? Bunu sen atabildin mi hiç?
Atamadım.
Tamam. Herhangi bir oyuncuyla fotoğraf atamadım çektirirken hala içinde böyle bir ya,
çocuk sahaya inince çocuk heyecanlı oluyor.
Abi bunu
parkeye niye bastığında yani, ya da yeşil sahaya bastığında niye bile çocuk heyecanlı oluyor.
Tabii ki canım. Oğlum ben şu anda Saraçoğlu stadı, bak geçen müze turu gibi bir şeyle gitmiştim ya. Geçen dedim birkaç sene oluyor. Abi böyle heyecanlanıyorsun, çocuksu bir heyecanlı oluyor. Tabii, Camp Nou'ya gittim ben işte o müze yine turu. Yani maça da gittim orada da. Müze turunda gittim ve sahaya da aldırmışlardı sağ olsunlar. Abi heyecanlanıyorsun. Bak Camp Nou'ya herhangi bir noktada gidip yemek yiyebiliyorsun abi, restoran gibi. Açıyorsun, gidiyorsun, yemek yiyorsun. İşte Allianz Arena'ya herhangi bir noktada gittiğinde yemek yiyebiliyorsun abi. Allianz Arena manzaralı. Orada hayal kuruyorsun. Belki başka şeyler yapıyorsun falan. Abi yapmıyoruz. Bak anlamıyoruz bunları. İnsanlar bizi neden işe alıyor sorusunu anlamıyoruz. Sosyal medyayı niye işe alıyorlar sorusunu anlamıyoruz. İki tane uyduruktan şey videosu koyuyoruz. Röportaj videosu, bilmem ne videosu. Onun içerisine koyuyor. Adam ne yaptı abi Netflix'te? Drive to Survive.
Ona geçmeden evvel bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bir şeyler yapıyor aslında. Kahvaltı mahvaltı düzenliyordu ama mesela hiç bilmiyoruz mesela. Yani yeteri kadar PR da yapılmıyor. Evet. Ondan para kazanılmıyor.
Tabii canım.
Ronaldo bir post atıyor, 3 milyon dolar para kazanıyor evet. Ya. Yani tabii ki 563 milyon takipçisi var ama Fenerbahçe, Galatasaray gibi yani etkileşimi çok yüksek olan kulüpler. Yani dünyada belki etkileşim en yüksek olan kulüplerden bir tanesi. O yüzden yani biz o kadar başarılı olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutluyor falan yani. Hani
evet, Tuncay Şanlı onun videosunu paylaşıyor.
Onun Twitter'dan onun videosunu paylaşıyor. 4-3-3 diye bir şey var işte evet. Site var. Durmadan Fenerbahçe Galatasaray rekabetini böyle perçinleyen anketler yapıyor arada bir. Galatasaray'ı işte Drogba'lı paylaşımlar yapıyor falan. Niye? Çünkü çok etkileşim alıyor. Türk insanı etkileşim veriyor yani.
Ve biz alamıyoruz.
Ve biz para kazanamıyoruz doğru düz.
Kendimiz bizden etkileşim alamıyoruz. Evet. Kendi şeylerimizden. Ve bunun sonucunda da ne yapamıyoruz? Yani bunu yeteri kadar paraya dönüştüremiyoruz abi. Ve insanların burada hasreti var bak. İçinde bulunduğumuz kurum Sokrates bile yani. Yani evet. İnsanların kaliteli spor içeriğine olan hasretten doğmuş bir yapı. Bu kadar. Bak burada insanlar burayı niye işe alıyorlar? Mesela bilgilenmek istiyor. objektif bir şey duymak istiyor. Burayı şunun için işe almıyor insanlar. Benim takımımın taraftarlığını yapsın diye işe almıyor.
Evet, evet.
Yani Fenerbahçe'yi savunsun biri. Biri de Galatasaray'ı savunsun pervasızca. Bunlar ağzına ne geliyorsa yanlı yanlı söylesinler diye işe almıyor. Yani
televizyon
bak, onu değil. Onu isteyen ne var? Onu yapan sosyal medya hesapları da var. Onu da o insanlar o işin için işe evet. alıyor. Mesela Sokrates ne için işe alındığı bilinen bir yer ya. Yani Sokrates kendisini buna göre konumlayan bir yer.
Evet.
Biz kaliteli ve objektif spor içeriği yapacağız. Aynen. Entelektüel spor içeriği yapacağız diyeyim ben. Hani öyle özetlemiş olayım. Öyle kuruldu, öyle tasarlandı ve yapılan bütün ürünler de onun etrafında tasarlanıyor. Ve o yüzden de zaten belli bir markayı oluşturabiliyor. Ya da işte bambaşka YouTube kanalları, televizyon kanalları var. Onlar da diyor ki abi biz troll olacağız yani modern tabirle daha taraflı olacağız ve tarafların kapışmasına o çatışmayı izlettireceğiz. O da olabilir. Fark etmeksizin bak biri doğru biri yanlış demiyorum. Neden insanlar seni işe alıyor bilmen lazım ve bunu paraya çevirebiliyor olman lazım. Sen sahaya girdiğinde heyecanlanıyorsan ve bunun için gerekirse cebinden para çıkarıp verebilecek az biraz gerekirse yılda bir kere yapıp verebilecek bir insansan o cebinden o parayı alamıyorsa spor kulübü senin o spor kulübünün başarısızlığıdır abi. Sen bu parayı seve seve veriyorsun ya bu arada. Ve vermediğinde o parayı harcamıyorsun değil ya. Birileri gelip senin tasarruflarından almıyor. Sen o parayı zaten gidiyorsun. Bambaşka kafelerde, bambaşka caddelerde harcıyorsun.
Drive to Survive Netflix etkisi demiştim. Ben orada araya girdim. Oradan devam
edebiliriz. Ya işte mesela bunun en iyi etkilerinden biri gerçeklikten kaçması hissiyatı var ya. İnsanların bu Friends'in de şeyle yalnız yani bir taraf tutsunlar, içeriye girsinler, daha interact edebilsinler, daha fazla iletişim kurabilsinler, daha fazla içselleştirebilsinler. Formula 1'i diye. Abi arka planda ne kadar şey varsa, yatak odası muhabbeti varsa affedersin diyelim. Girdik içine yani.
Evet, evet.
Yok Ricciardo ile Norris'in arası böyleymiş.
Haas'ı sevdirdi bize.
Abi Gunther diye bir adam fenomen oldu bak bir anda evet. şu anda. Çünkü abi Gunther neyi işaret ediyor? Gunther bizim sen ben gibi düz bir adam Formula 1'de olabilir gibi bir ümit ve adam müthiş bir mühendistir.
Tabii tabii ama çok doğal adam olduğu
düz
için.
Bir adam ya düz düz konuşuyor patronunu arıyor abi yine olmadı falan diyor. Can diyor yapamadım
falan. Araştırıyorum falan diyor.
Yine patlattık falan diyor şimdi İngilizce tabirini kullanmayayım küfür olduğu için de.
Evet.
Yani ne oldu onu verdi sana. Şimdi bu neyi sağladı abi? Bak 45 yaş altı yeni izleyicilerin %75'i Drive to Survive yüzünden Formula 1 izlemeye başlıyor. Abi bu muazzam bir şey bak.
Ben gibi insan.
Nesli yani. Yakaladı ya. Nesil yakaladı adamlar yani. Ve şu anda artık Formula 1 takımlarının etkileşimleri çılgın, şoförlerin etkileşimleri çılgın. YouTube'da, Instagram'da, bütün mecralarda inanılmaz bir trafik yakalıyorlar. Çünkü ne oldu? Sen artık daha büyük global bir yarışın parçasısın ve o insanla bir iletişim kurabiliyorsun. Onun yatak odası sırlarına haizsin, dedikodularını duyuyorsun, onu duyuyorsun, bunu duyuyorsun, hepsini görüyorsun. Küçük takımların da rekabetini görüyorsun. Oradakilerle de içselleştiriyorsun. Olayın sadece kazanan takımla bitti değil. Evet. Her takımın kendi arasında rekabetleri olduğunu, kendi kategorisinde rekabetleri olduğunu görüyorsun. Takım içi rekabetlerinin olduğunu görüyorsun. Ne oluyor? Daha fazla içselleştiriyorsun.
Tabii ki. Yani Michael Schumacher belgeselinde bile mesela hani bizi o döneme götürdü daha fazla. Hani.
Evet.
Yani keşke o zaman da olsaymış o tarz bir proje. Ama buna çok aslında Toto Wolff özellikle galiba. İlk başlarda çok karşı çıkıyor hani birazcık daha çok hani mahremi giriyor diye galiba. Ama o da şu anda memnundur herhalde.
Tutan bunu en fazla destekleyen kim? Red Bull Racing ve Haas.
Evet.
Çünkü Red Bull bir pazarlama ürünü abi. Red Bull insanlar beni neden Red Bull kanatlandırır diyor bak. Red Bull senin içine ferahlığı sağlar demiyor. Red Bull senin için işte abi nasıl bir enerji verir uf inanılmaz falan demiyor enerji içeceği. Red Bull seni kanatlandır diyor. Kanatlandırmak ne demek? Özgürleştir diyor. Red Bull neden ekstrem sporları ve Formula 1 gibi yaşamla ölüm arasındaki sınırın çizginin ortadan kalktığı sporları destekliyor? Çünkü abi insanların ölüme karşı başkaldırı en büyük özgürlük başkaldırısıdır. Buna benzer bir başkaldırının en fazla ortaya çıktığı şeyler abi adamlar küçücük kanatlar giyip dağlardan tepelerden atlıyor çocuklar. Ben bazen izlerken yani evde ayağa kalkıyorum yani.
Çok garip ya.
Hepsinin arkasında bir Red Bull şeyi görüyorsun. İkonu görüyorsun. Evet. Çünkü adam beni neden işe aldıklarını anlatıyor olmam lazım ve insanlara bir mana veriyor olmam lazım diyor. Çünkü hiçbirimizin o kadar da enerjiye ihtiyacı yok.
Tabii ki yok.
Ama hepimizin özgürleşmeye ve kanatlanmaya ihtiyacı var abi.
Red Bull'u içeceğinden ziyade zaten artık Formula 1'i takımı olarak bilen daha fazla insan da olabilir yani yavaş yavaş.
Ve o tabii ki içecek satışlarına vesaireleri de yansıyor ve Formula 1 takımları da kendi başına para kazanıyor zaten. Formula 1 takımı da çok değerli bir marka oldu tek başına. Abi ne oldu? Red Bull kanatlandırır kafa yapısında zaten bir pazarlama organizasyonu,
girdiği
bir
için,
pazarlama ürünü olduğu için bir enerji içeceği olarak Red Bull ve başında yakında vefat eden beyefendi, Avusturyalı beyefendi. Ne oldu abi? bu konuya ilk adım atanlardan biri o oldu. Evet, Haas'ınki evet. biraz şeylikten.
Amerika'da ama bu arada.
Haas'taki de şey var muhtemelen. Yani Gunther abi buradan 5 milyon dolar bize gelir falan diye girmiştir de. Gunther'i Haas biraz tanıdıysak artık bu bölümlerden. Ama abi çok önemli. Bak abi Haas bak şu anda en fazla etkileşim alan Formula 1 takımlarından.
Amerika değil mi Haas?
Amerika. İşte... Küçücük bir takım. Bütçesi itibariyle en küçük takım yanlış bilmiyorsam en küçük takım. Williams'la birlikte öyledir. En fazla etkileşim alan takımlardan biri. Bak evet, bu çok büyük bir başarı. Ve şimdi ne oldu? Haas markasının değeri artıyor abi.
Ya biz işte yarış öncesinde yani bütün Formula 1 öncesinde bir hani şey yaptık. Tahmin yaptık. Ya ben Haas'ı mesela 5. falan dedim. Çünkü niye? Biraz aslında.
İstiyoruz.
Çok istiyorum çünkü tabii gerçekçi olmayacak bir şey belki ama.
Ben Max'i destekliyorum. Bak söylüyorum sana. Abi şampiyonluk yarışında yine Max'i desteklerim ama şöyle 1-2 Magnussen'le Max olsa. Olmayacak da.
Evet.
Hani Max diyelim 7 yarış kazanmış. Magnussen 6 yarış kazanmış ona. Hülkenberg 5 yarış kazanmış. Abi dünya mutlusu. Alonso çıkmış oradan 4 yarış kazanmış ona. Dünya mutlusu olurum yani.
Muhtemelen işte geçen yarışta 10. oldu ya şey Magnussen.
Magnussen.
Drive to Survive'da muhtemelen o böyle şey olarak gösterilecek. Magnussen çok sevinçli falan girecek evet. içeriye. Haas çok mutlu olacak falan. Puan
ve orada da 2 tane yine Drive to Survive'in üzerinde durduğu Tsunoda ile Magnussen. Şoförü yarışıyor ya. İki tane bildiğimiz insanın yarıştığını gördük orada.
Evet.
O da çok enteresan.
Çok çok.
Mesela Hülkenberg'in yeniden gelmesi abi millet şey diyor bak Hülkenberg niye geldi? Hülkenberg niye geldi? Hülkenberg deneyiminden vesaire. Evet deneyimli bir şoför ama Hülkenberg abi ilk sezonlarında Drive to Survive kahramanlarından biri. Yani ana kastından biriydi. Yeniden geldi abi. Bu ilginç bir hikaye
evet,
diye
evet.
geldi. Hülkenberg bir şey başarırsa ne hala? Alt tarafı daha düşük. Mick de ilginç bir hikayeydi. Olmadı. Dönemini tamamladı. Hikayenin tadı kaçtı.
Çok arabayı hasar.
Yani olay sadece yani. Şeyde değil artık yani. Böyle arabayı hızlı kullanabiliyor mu değil yani. Mesela Max'i niye villain yapmaya çalışıyorlar? Yani kötü adam yapmaya çalışıyorlar. Yani her iyi hikayenin bir kötü adamı olur abi. Yani oraları kurmak gerekiyor yani. Hani oralar çok
enteresan. Hikaye oluşturmak yani. Yapalım.
Hikaye oluşturmak. Ve onun temelinde ne? Yani bizim hepimizin ya biraz evet hayatın varoluşsal bir noktaya sokup da programı uzatmak da çok istemiyorum ama yani en temelinde içinde bulunduğumuz hayat zor bir hayat. Hayat zor bir şey abi. Başlı başına zor bir şey. Yani yaşamak, mutlu olmaya çalışmak, daha da önemlisi hayattan tatmin olmaya çalışmak.
Huzurlu hissetmek.
Huzurlu hissetmek, kendinle barışık hissetmek kolay değil abi hayatta. Hı hı. Ve beklentiyle gerçekliğin arasındaki boşluğu yönetme sanatı hayat. Hı hı. Kendinden ve hayattan beklentilerin ne kadar yüksekse ve gerçekliklerin de bundan ne kadar uzaksa
mutsuzluk o kadar çok oluyor.
O kadar büyük hayal kırıklıkların olur.
Evet.
Şimdi bu yüzden o hayal kırıklıklarını, gerçekliğini, fiziki gerçekliğini, okuduğun okulu, aldığın maaşı, yaptığın işi değiştiremeyebilirsin. Ama yapay bir gerçeklikte, sanal bir gerçeklikte bunu tazmin etmeye çalışabilirsin. Evet. Bu aradaki farkı kapatmaya çalışabilirsin. Evet. Ama bunu da çok sağlıklı yapmak lazım. Sosyal medya, dijital mecralar çok büyük bağımlılıklar ve her bağımlılık gibi doğru yönetilmediğinde de bireysel hayatlardan da çok şey götürür. İş kısmından bakacak olursak insanların bu dijital mecraları ve sosyal medyayı neden hayata aldıklarını, neden işe aldıklarını iyi tanımlıyor ve ona göre de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tasarlıyor olmamız lazım.
Evet.
Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ederiz. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Bugün çok güzel bir konuşma oldu bence. Birazcık varoluşsal şeylere de değindik aslında. Sadece Drive to Survive'ın net yani Formula 1'e olan etkisini konuştuk ama yani işte ondan daha öte şeyler olduğunu, Formula 1'in var olma sebebinin aslında bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunu yani bizim ya da başka Formula 1 takipçiler için söylüyorum. Orada Max Verstappen'le kendisini özdeşleştirdiğinde ki bu Drive to Survive aslında bunu sağlıyor temelde. Yani pilotu tanıyorsun. Pilotun nereden geldiğini tanıyorsun. Leclerc'in hayatını görüyorsun. Bir yandan Leclerc'in o Monaco çocukluğunu görürken bir yandan daha yırtınarak, daha çok çaba göstererek bir yerlere gelmeye çalışan, o 20 koltuktan bir tanesini ele geçirmek için uğraşan pilotları da görüyorsun. Bu zaten aslında o hayata selam çaktığı yer oluyor belgeselin. Buradan da Formula 1'e olan yansımasını daha fazla hissediyoruz. O yüzden daha fazla seviyoruz aslında. Evet. Yine bir Amerikalı yapmış bunu da. Evet. Klasik Liberty Media aldıktan sonra.
Abi burada işte yani.
Bir çürüyorduk ama ben böyle şey yaptım ya.
Amerikan spor aşıklığı falan değil bu. Amerikan
i̇şte ekonomisinin aşıklığı. Tesadüf mü yani bu kadar değil, noktası? Değil işte evet değil
kafa
yani.
Kafa yoruyor adamlar bunu. Adamlar büyük resmi görüyorlar ve insanlar neyi neden işe alıyorlar sorusunu ürünlerinde,
soruyorlar ve cevabını alıyorlar.
her aşamada, her kademede doğru şekilde cevaplayıp doğru şekilde işe alıyorlar.
Yani, yani bütün bu programlar boyunca iki tane şey çok aklıma kazındı. Bir Golden State Warriors gibi bir takım alabilme ihtimali. 1 milyon kişi bulup işte. İkincisi de otoban kenarlarına belki de bir milkshakeci
açmak
mı gerekiyor? Sadece burgerdan değil de biz milkshake uzmanıyız diye bütün otobanlara milkshake açarsak belki güzel paralar kazanabiliriz diyeyim. Bir kere öksürdüm program boyunca.
Çok büyük bir başarıydı
bence. Bence de çok tuttum. Hep buraya kadar geldi ama tuttum. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Ahmet Orhan'la birlikte tekrar bir şeyler üzerine konuşacağız yine spor ekonomisi üzerine. Hoşçakalın.
Görüşürüz.